Ayrım 7. Garip Bülbül Neşet Ertaş. Hayatı, Sanatı, Eserleri 2. Erol Parlak. Sayfa 81. Kaynak kişi Neşet Ertaş. Neşet Ertaş'ın kültürel profilini oluşturan yönlerden bir diğeri onun kaynak kişiliğidir. Binlerce yıldır akıp gelen ve birbirinden ünlü nice ustaların yetiştiği bir geleneğin en önemli temsilcilerinden biri olma başarısını göstermiş Ertaş, bu uzun süreçte kendisini var eden kaynağa hep bağlı kalmış, benliğinin dışına çıkmamış, böylelikle sanata kazandırdığı yeniliklere ve açtığı yepyeni çığıra karşın orijinal kalmayı ve kendisi birincil kaynak olmayı başarmıştır. Ertaş'ın kaynak kişiliği iki yönden ele alınabilir. Bunlardan ilki temsil ettiği sanat geleneğine dair kaynak kişiliği, ikincisi de bu sanat geleneğinin repertuarına ilişkin kaynak kişiliğidir. Ertaş'ın temsil ettiği sanat geleneğinde birincil kaynak konumunda olması konunun en önemli yanıdır. Çünkü binlerce yıldır akıp gelen bir gelenek içerisinde gerek çalıp söyleme tavrı, gerekse bu eserlerin söz ve ezgi bakımından yorumlanışı ile ulaşılan ve zamanla kişiselleşerek benzerlerinden ayrılan bir sanatsal yapı içerisinde orijinal kalarak kaynak olabilmek kolay değildir. Hele de Ertaş gibi doğup büyüdü ve sanatına esin kaynağı olan toprağından ve aşiretinden küçük yaşlarda koparak gurbet ellerde yaşam mücadelesi veren biri için bu durum daha da zordur. Ancak Ertaş önce İstanbul ve Ankara, sonrasında da Almanya'da uzun yıllar yaşamasına karşın inancı, sanatsal ve yaşamsal felsefesi gereği özünden, kimliğinden, kendisini var eden değerlerden bir an bile kopmamış, üretimlerini özenle koruduğu bu birikim üzerine oturtmuş, böylelikle kendisini yabancılaşma ve yozlaşmadan uzak tutmayı başarmıştır. Onun bu başarısı Ertaş'a temsil ettiği sanat geleneğinin güvenilir kaynağı olması özelliğini kazandırmıştır. Gerek yöresinin anonim verileri, gerekse kendinden önceki ustaların birikimlerini sanat çalışmalarının daha ilk dönemlerinde özümsemiş olan Ertaş, söz, ezgi, tavır yönünden bunların tümünü içselleştirerek kısa sürede hakim olmuş, sonrasında da bu birikimden hareketle kendine, özüne yönelerek bunları ileriye taşıyan bir tavır sergilemiştir. Böylelikle genç yaşında hem aşiretinin yeni yetişen üyeleri hem de Türkiye genelinde saz çalıp söyleyenler için başta gelen kaynak olmuştur. Neşet Ertaş'ın kaynak kişiliğinin ikinci yönü temsil ettiği sanat geleneğinin repertuarı ile ilgilidir. Önceleri yöresinin anonim ezgileri yanında az sayıda ustamalı eserler seslendiren, sonrasında da kişisel ürünlerine yönelen Ertaş, böylelikle kısa süre içerisinde sayı olarak kendinden önceki birikimin tümünü kat be kat aşan geniş bir repertuar oluşturarak bu bakımdan da en çok eser kazandırmış ve en çok başvurulan kaynak kişi olma özelliğine ulaşmıştır. Ertaş'ın yöresel ürünlerden farklılaşan özel tavrı içerisinde seslendirdiği kişisel eserleri bir yana, anonim ürünlerde ortaya koyduğu üslup ve tavırla neredeyse bütün dikkatlerin kendisine çevrilmesine sebep olmuştur. Neşet Ertaş'ın sanat yaşamının ilk yıllarında okuduğu anonim ustamalı eserler ve kişisel üretimlerinin hemen hepsi Muzaffer Sarı Sözen'den başlayarak dönemin ilgileri tarafından halk müziği kültürünün kurumsal yüzünü yansıtan TRT Türk Halk Müziği repertuarı içerisine alınmıştır. Ancak aynı dönemlerde TRT Ankara Radyosu'nda sınav sonucu yöresel sanatçı adı altında girmiş ve ayda iki kez 15'er dakikalık programlar üreten Ertaş'ın kişisel eserlerin neredeyse tümü bir süre sonra varılan anlayış değişikliği sonucu anonim kabul edilmeyerek TRT repertuarından çıkarılmıştır. Ertaş'ın kurumdan uzaklaşmasına neden olan bu tutum sonucu, temsil ettiği sanat geleneğine ilişkin repertuarın sayısı da bu nedenle çok azalmıştır. Bundan uzun yıllar sonra yaklaşık 90'lı yıllardan başlayarak kişisel türkülerin çeşitli biçimlerde anonim gösterilerek repertuara alınmasına dayalı yaklaşım sonucu, TRT'de başlayan yeni bir uygulama ile onun eserleri de yeniden birer ikişer TRT repertuarına aktarılmaya başlanmıştır. Ancak bu dönemde görülen sözde anonimlik kaygısıyla eserlerin künyelerinde meydana gelen çarpıklıklardır. Kimi eserlerde yöresel sanatçılar hem kaynak kişi hem de derleyen olarak yazılmakta, kimilerinde ise hiç isim yazılmamaktadır. Bu durum Neşet Ertaş eserleri için de geçerlidir. Ancak anonim olma gerekçesiyle yaratılan bu durum TRT açısından da çeşitli sorunlar yaratmıştır. Çünkü zamanda anonim olma koşuluyla yanlış beyan vermeye itilen yöresel sanatçılar eserlerinin kendilerinin olduğunu belgeleyerek adlarına kaydedilmesi isteğiyle meslek kuruluşlarına hatta mahkemelere başvuruda bulunmaktadırlar. Neşet Ertaş'ın temsil ettiği Orta Anadolu abdal sanat geleneğine ilişkin eserlerin aslında çok az bir kısmı TRT Türk Halk Müziği repertuarına yansıtılmıştır. Bunlardan Neşet Ertaş adına 21 türkü, 27 uzun hava, Muharrem Ertaş adına 8 türkü, 21 uzun hava, Hacı Taşan adına 14 türkü, 16 uzun hava ve Çekiç Ali adına 6 türkü, 11 uzun hava kayıtlı bulunmaktadır. Az sayıda birkaç eserde Şemsi Yatsıman ve bunun gibi Kırşehirli farklı yöresel sanatçılar adına kayıtlıdır. Ancak bu kayıtlar özenle incelenecek olursa bu dört büyük usta tarafından gelişen ve onların kaynağından doğan sanat geleneği verilerinin saptanmasında bazı yanlışlıkların yapıldığı kolaylıkla görülebilir. TRT kayıtlarında görülen hatalardan biri bir ustanın kişisel eseri olan ya da onun yorumu ile bilinen bir eserin başka bir ustanın adına kaydedilmesidir. Böylesi kayıtlardan biri Ben Gidiyorum Emanetin Allah'a dizeleriyle başlayan Bozlak'tır. Neşet Ertaş tarafından havalandırılmış onun kişisel ürünü olan bu eser TRT repertuarında Hacı Taşan üzerine kayıtlıdır. Yine benzer biçimde Ertaş'ın kişisel eseri olan Dane Dane Benleri Var Yüzünde adlı eserinde Muharrem ve Neşet Ertaş adına yazıldığı görülmektedir. Oysa ki Muharrem Ertaş adına bu eserin herhangi bir kaydı olmayıp bu eseri okuduğuyla ilgili hiçbir bilgi de yoktur. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu durumun bir diğer örneği Bağa Gel Bostana Gel adlı eserdir. Muharrem Ertaş'ın ustası Yusuf Deveci'den kendisine söz olarak geçmiş olan ve Muharrem Ertaş'ın havalandırdığı Neşet Ertaş'ın da söz ve ezgi yönden geliştirip yorumlayarak adeta zirveye çıkardığı ortak bir üretim olan bu eser TRT repertuarında bahsi geçen ustaların yanında adı bile anılmayacak bir icracı olan Ali Çöke adına kayıtlıdır. Ki aslında Erol Çöke olması gereken bu isim de kayda yanlış geçirilmiş olup Çöke'nin icrasında eserin özgün biçimine göre söz ve ezgi kayıpları ile ustalıktan kaynaklı çokça prozodi hatası gibi sorunlar yer almaktadır. TRT kayıtlarında yapılan hatalardan en çarpıcı olanı Ertaş'ın Çoban Kavalını Dertli Çalıyor dizeleriyle başlayan türküsüdür. Dört zamanlı ölçülü ritmik bir ezgi olan bu eser uzun hava repertuarı içerisine kaydedilmiştir. TRT kayıtlarında Ertaş'ın eserlerinin kayıt altına alınmasına görülen yaklaşım hatalarının önemli bir yanı da çeşitli nedenlerle bu eserlerin onun icrası yerine bir başka icracının yorumundan kayda geçirilmesidir. Ertaş ustayı en çok rahatsız eden ve daha çok onun icrasının zorluğu nedeniyle kolay icra edebilme kaygısıyla izlenen bu yolsuzca eserler gerek ezgi, gerek söz ve gerekse tavır yönünden kayıplara uğramış, prozodi ve bunun gibi birçok sorunla karşı karşıya kalmış, özgün niteliğinden uzaklaşmıştır. Bu yaklaşımın ilk örneği Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca dizeleriyle başlayan Acem Kızı adlı eserdir. Müziği Ertaş'ın kişisel ürünü olan ve Türkiye kamuoyunda onun icrası da tanınan bu eser, Çekiç Ali'nin yalın, düz ve kolay icra edilebilecek yorumuyla kayıt altına alınmış, böylelikle tavır ve hatta metronom bakımından bambaşka bir havaya bürünmüştür. Bu durumun son dönemlerdeki belki de en tipik örneği Musa Eroğlu yorumlarıdır. Albümlerinde Ertaş'ın eserlerini sıkça yer veren Eroğlu, kendi seçimiyle bu eserleri sadeleştirme yoluna gitmiştir. Bu durumun çarpıcı yönü bulunan bir başka örneğin ise Orta Anadolu yöresi genel başlığı altında Hüdayi Şahin üzerine kayıtlı Sallan Boyuna Bakayım adlı eser oluşturmaktadır. Gerçekte Neşet Ertaş'ın anonim yapıdaki ezgileri genişleterek üzerine kişisel sözlerini döşeyip havalandırdığı bu eser, Hüdayi Şahin yorumunda ezgi ve söz yönden kayıplara uğramış olmanın yanında prozodi ve bunun gibi çeşitli sorunları da içinde barındırmaktadır. Hatta bunların da ötesinde Ertaş'ta Geneli Hüseyin'i makam dizisi içerisinde seyredip zaman zaman Hicaz geçkileriyle renklenen ezgi akışı Hüder Şahin icrasını tamamen Hicaz dizisine dönüştüğü için öz karakterini tümden kaybetmiştir. TRT kayıtlarında Ertaş'ın eserlerinin saptanmasında görülen yanlışlıklar bununla da sınırlı değildir. Eserlerin yazım aşamasında ortaya çıkan yaklaşım yanlışlıklarının önemli bir kısmı da notist hatalarıdır. Eseri notaya alanların bir kısmı kafalarından uydurdukları ezgileri ya da bu eserlerin piyasadaki icrasına yapılan varyasyonları orijinalmiş gibi notalara yansıtmakta, halk müziğinin özünü ve anonim özelliğini yansıtma iddiasındaki TRT Türk Halk Müziği toplulukları da bunları olduğu gibi icra etmektedirler. Hatta bu durum sehven yapılmış hatalar için bile geçerlidir. Nota bilmeyen, ancak işi el yazısını nota yazısına dönüştürmek olan notistlerin hataları da sorgulanmadan bozuk biçimlerle icrada yer alabilmektedir. Ertaş'a ilişkin eserlerin notalarında en çok görülen hatalar söz yanlışlıklarıdır. Bu hataların bir kısmı sehven olsa da önemli bir kısmı notistlerin yaklaşımı ve donanımından kaynaklanmaktadır. Örneğin Ertaş'ın Kurusa Fidan'ın Güllerin Solsa olarak seslendirdiği diziler, Kurusa Fidan'ım Güllerim Solsa biçiminde yazılarak anlam bakımından başka bir yöne gitmiştir. Benzer bir şekilde Ertaş'ın Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan dizeleriyle başlayan türküsündeki İncidir redifi İncinir olarak kayda geçirilerek anlam bakımından tamamen zıt, hatta sevgiliyi olumsuzlayan bir anlama dönüşmüştür. Konunun ilginç olan tarafı ise kimisi bilmeden, kimisi de mantıken yapılmış bu hataların TRT sanatçılarının birçoğu tarafından anlaşılmamış olması ve anlam bozukluklarını da sorgulanıp giderilmeden olduğu gibi seslendirilmesidir. Bu durumu bilen sanatçıların yanında kimi sanatçılar ise sorgulama yaptığını düşünerek Ertaş'ın ses kaydını dinlemeden kendilerince düzeltme yoluna giderek bir başka hatanın yolunu açmaktadırlar. Örneğin Ertaş'ın Küstürdüm Gönülü Güldüremedim biçiminde okuduğu dizeyi Küstürdün Gönlümü Güldüremedin gibi değiştirmeler bu yaklaşımın örnekleridir ki bu durum piyasa sanatçıları için de geçerlidir. Yorumcu Neşet Ertaş. Neşet Ertaş'ın kültürel profilini oluşturan en önemli yönlerden birisi onun yorumcu kişiliğidir. Yorum genel anlamıyla bir eserin özüne bağlı kalınarak yapılan kişisel sunuş biçimidir. Bu bağlamda Neşet Ertaş ele aldığı eserlere sanatkârenli bir yaklaşımla kişisel yepyeni anlamlar kazandırarak kendi sunan bir yorumcudur. Ertaş'ın bir eseri söz ve ezgi yapısıyla bir bütün olarak ele alıp sağlam bir mantık ve duygu süzgecinden geçirerek en ince ayrıntısına kadar irdeleyen, aksayan yönlerini gidererek uygun doğrularla değiştirebilen, İçten ve duygu dolu anlatımlarla kendi yorumunu aktarabilen ve çok az kişide görülebilecek bir yorum gücü vardır. Sanatçıların var olabilmesi, yarattığı kitlesel etki ve etkileme süresinin bir ayağı da onun yorum gücüne dayalıdır. Bu olgu bağlamında Ertaş'ın sanatına ve eserlerine yaşama gücü verip ileriye taşıyan da tamamen onun yorum gücü olup, icrasını yorumdan uzak düşünmek mümkün değildir. Ertaş'ta görülen bir esere herkesten farklı açıdan bakabilme, özden kopmadan genel icra özellikleri yanında kişisel tavrını da katarak farklı, tutarlı bir bütüne kavuşturabilme yetisi ve buna bağlı olarak etkileme gücü üst düzeylere ulaşmış, onun topluma mal olmasını sağlamıştır. Ertaş'ın yorum gücü gerek sanatkar kişiliğinin gerekse eserlerinin kendi çağı içerisinde sanatın zirvesine ulaşmasını sağlamıştır. Neşet Ertaş'ın yorumcu kişiliği iki yönden ele alınabilir. Bunlardan ilki temsil ettiği sanat geleneğine ilişkin eserlere yönelik yorumculuğu, ikincisi ise bu sanat geleneğinin dışındaki hatta farklı yörelerin eserlerine yönelik yorumculuğudur. Ertaş yöresinin kendinden önceki hemen tüm ezgilerine el atmış ve onları yeni baştan inşa etmiştir. Kenarda köşede kalmış en küçük ezgi kırıntıları bile Ertaş yorumu ile görkemli türkülere dönüşmüş, ölümsüzleşmiştir. Ertaş aynı zamanda bağrında yetiştiği aşiretinin sanat geleneğiyle ilgili olarak kendinden önceki ustalardan kaynaklı birikimi de ele almış, bunları da yorumlayarak geliştirmiş, genişletilmiş ve güncel bir anlayışa kavuşturarak hem sanat kalitesinin artmasını hem de kuşaklar arası aktarımını sağlamıştır. Zamanın ruhunu kavrayarak önderlik ettiği sanat geleneğini şehre taşıyıp modern çağıyla bağrında kuran ve bir baştan bir başa ülke insanına kabul ettirip sevdiren Ertaş, böylelikle geleneğin hem çağdaş yüzünü yaratmış hem de yurt çapında kitleselleşmesini sağlayarak yaşama gücünü artırmıştır. Ertaş'ın anonim ya da başkalarına ait eserlere yönelik yorumunda her eseri genel usup ve tavır özellikleri gibi temel dinamikleri yönden koruyarak güncel algı, duyuş ve anlayış içerisinde yorumlayıp çağın özelliklerini içinde barındıran adeta yepyeni eserlere dönüştürdüğü görülür. Bu yön Ertaş'ın yorumcu kişiliğinin en belirgin yanlarındandır. Ertaş kendisine güçlü bir biçimde beliren bu özelliğin zaman içerisinde geliştiğini belirtmektedir. Gençlik zamanlarında ve yaşının verdiği heyecan ile o zamana uygun bir görüşü, duyuşu ve çalışı olduğunu belirten Ertaş, kişisel yaklaşımının orta yaşlardan başlayarak gelişmesi konusunda orta zamanlarda bu biraz daha arttı. Son zamanlarda rayına oturdu. Ben şimdiki zamanımı daha iyi buluyorum. Bir havayı enine, uzununa, daha genişleterek çalıyorum. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012 demektedir. Her ne kadar Ertaş büyük bir alçak gönüllülükle kişisel çizgilerinin son dönemlerde oturduğunu belirtse de daha ilk eserlerini seslendirmeye başladığı günden itibaren icrasında güçlü bir biçimde ortaya çıkan yorumculuk yönü ve kişisel tavrı kısa sürede ana çizgileriyle belirginleşip yerli yerine oturmuştur. Bir diğer anlamıyla Ertaş bugün nasıl çalıyorsa daha başlardan beri büyük paydası o günde aynı çalmakta olup Anadolu müziği içerisinde onun kadar sanat kişiyi erken yakalamış bu derece kendine özgü olan ikinci bir sima yoktur. Neşet Ertaş'ın anonim ya da başkaca ustaların eserlerine yönelik yorumlarında görülen temel yaklaşımlardan biri aksaklıkların giderilerek düzeltilmesi, kendi deyişiyle eseri tamir etmesidir. Eserin bitiminde, sözlerinde, ezgisinde aksayan yanları gidermesi, akıcılığı bozan, sözle örtüşmeyen yönleri ele alarak bütünlüğe kavuşturması bunlardan bazılarıdır. Sevdiği ancak sorunlu bulduğu türküleri tamir etmekten mutluluk duyduğunu belirten Ertaş, içinde barındırdığı çeşitli problemler nedeniyle kendini bulup gerçek niteliğine ulaşamayan birçok türküyü ele alarak onarmış, bunları sanat çıtası yüksek yepyeni eserlere dönüştürmüştür. Bu dönüşüm o derecedir ki onun kendine özgü icrası içerisinde dinlenildiğinde sanki Ertaş'ın eseriymiş duygusu uyandırır. Aşireti ve onu dinleyen sevenler için ise o, artık bir Neşet Ertaş eseridir. Neşet Ertaş yöresi ve sanat geleneğinin yanında çeşitli yörelerin müziklerine de eğilmiş, buralardan edindiği tınıları ve anlatımları da kendi tavrına aktararak müziğini genişletmiştir. Farklı yörelerde yaşayan aşiretlerinki başta olmak üzere farklı geleneklerde sevgiyle kulak veren Ertaş, bu durumu Karadeniz'in haricinde her yörenin havasından türküler söyledim diyebilirim. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012 sözleriyle açıklamaktadır. Ertaş'ın bu türden eserlere yönelik kişisel yorumu dinlenildiğinde ilk akla gelen ise sanki bunların onun çaldığı tavır dışında başka bir tavırda icra edilmemesi gerektiği yönündedir. Ertaş bu türdeki eserlerle ilgili yaklaşımlarında kişisel yorumun yanındaki eserin tavrını da korumaya özen gösterir. Ancak o her ne kadar bu yönü gözetse de kişisel tavrı eserin biçimine bakışla her zaman daha ön plandadır. Neşet Ertaş kendi yaratısı olmayan bir eserin şiirini yapı, uyaklar, duraklar, bağlantılar, nakaratlar, kavuştaklar ve bunun gibi biçimsel özellikleri yönden bir bütün olarak ele alır. Şiirde bu bütünlüğü aksatan hece, sözcük veya sözcüklerin eksiklikleri, fazlalıkları yanlış yerde kullanım nedeniyle oluşan akıcılık sorunlarını, söz değişimleri ve bu değişimin nedenlerini irdeleyerek, yabancı sözcükleri bularak uygun ve doğru sözcüklerle değiştirir, şiiri bütünlüğe yapısal ve anlamsal tutarlılığa kavuşturur. Ertaş ayrıca yorumladığı eserlerin yapısına var olan kavuştak, nakarat ve bunun gibi eksiklikleri gidererek bütünlüğünü sağlar. Bu türdeki eserleri müzikal yapısına ilişkin yaklaşımlarında da benzer bir biçimde eserin tavrına, aksayan yönlerine, akıcılığı bozan ya da aksatan yanlarına eğilerek uygun doğrularla değiştirir. sözlerin anlamına dayalı güçlü dramatizasyonlar yoluyla geliştirir ve kişisel söyleşi içerisinde yepyeni bir ruh haline büründürür. Böylelikle Ertaş yorumladığı eserleri edebi yapı ve müzikal yönden dil, müzik, konu ve duygusal altyapısına uygun bütünlüklü bir yapıya kavuşturur. Onda güçlü bir biçimde can bulan bu yön ise vazgeçilmez kültürel varlığının ve adeta dünya durdukça duracak sanatının temel nedenlerindendir. Neşet Ertaş'ın yarattığı ezgiler ve eserler her çağ ve o çağın gereklerine göre kendini yenileyebilme refleksine sahiptir. Bir başka yönüyle hangi müzik türünden, hangi tarzdan her kim okursa okusun Ertaş eserlerini sanki o yorumcunun çağında yaratıldığı hissi ortaya çıkar. Birçok örneğinde görüldüğü gibi ilginç bir şekilde her türden ve her tarzdan icranın içine yakışan Ertaş'ın müziği ve eserleri nitelikli icralar yanında kötü sayılabilecek icralarda bile kulağa hoş gelir. Bu durumun kaynağı Ertaş'ın sanatının ve sanatsal ürünlerinin her şeyden önce statik durağan değil, dinamik, değişken olması ve gücünü onun göçebe kültür köküne dayalı hareketli doğasından, abdal dervişlerin aşk yolu üzerine kurulu, tüm kainatı sevgi dolu bir yürekle kavrayan anlayışından ve Ertaş'ın sanatsal dehasından almasındandır. Daima yaşadığı günü ve geleceği gözeten, bu nedenle zamanın ruhunu yakalayabilen Ertaş'ın bu anlayış ve kavrayış üzerine kurduğu güçlü ezgiler, derinlikli sözler bu öze uygun biçimde günün anlayışına göre yorumlandığında tazelenir, yeniden yaşamın içerisinde kendilerine yer bulur ve önem kazanırlar. Böylelikle Ertaş'ın zaman içerisinde yorumlayıp sağlam bir konu, söz, ezgi, anlatım bütününe kavuşturduğu ve kendi sürekliliği doğrusunda çağa göre yenilenebilme gücünü ve yansımasını içinde barındıran eserleri daima yaşama gücü bulan, güçlü dokusu ile zamana dayanıklı, çok sevilen ve geleceğe aktarılabilen bir nitelik kazanmıştır. Neşet Ertaş'ın kişisel tavrı ve yorum anlayışına belirgin bir sanat kaygısı yoktur. Ancak onun bu temel yaklaşımına karşın icranın arka planında sanatsal çıtanın çok yukarıda olduğu ve alabildiğine zengin bir sanatsal ifadenin bulunduğu hemen göze çarpar. Ertaş kaynağını doğadan alan böylesi bir iştenlikle, duygularının ve hissedişinin gücüyle neredeyse düşünmeye bile gerek duymadan eserleri büyük bir hızla yorumlar ve icra eder. Neşet Ertaş bir eserin dil özelliklerini ele alıp yorumlarken şiirdeki dile ilişkin öğelere, diyalekt kullanımına özen göstererek sözcüklerin söylenişinde eserin özüne ve ruhuna zarar vermeyecek biçimde yerellik ve güncellik yönden belli bir denge oluşturur. Yanlış ya da abartılı vurgu ve bunun gibi akıcılığı engelleyen etkenleri de ortadan kaldıran Ertaş, eserin ezgi ve şiir birleşimi yönden uyumu, şiirle ezgi arasındaki bağlantı ve birleşimlerde sözcüklerin anlamı, vurgusu ve ifadesiyle ezgilerin uyumlu olup olmadığını gözetir. Bu bir başka söyleşte ezgilerin anlatımıyla sözcüklerin kullanışı arasında uyum olup olmadığının gözetilmesidir. Neşet Ertaş bir eserin müzikal yapısını ele alırken de eserin biçim, dizi, usul, melodik yapı, tavır, ağız ve hançere yönden genel müzikal özelliklerini yer yerine oturtur. Bu aşamada eserin konusu ve konunun kültürel, sosyal ve duygusal altyapısına uygun ruh halini icraya yansıtması, kişisel tavır, ağız, hançere özellikleri zengin ifade ve nüanslar kullanması onun en belirgin yorum ifadelerindendir. Ertaş'ın yorumuna biçimini veren ve zenginleştiren özelliklerden birisi de kullandığı müzikal anlatımların çok çeşitli nüanslarla bezenmiş olmasıdır. Onun icrasında yorumu şekillendirme ve zenginleştirmede genel müzikal unsurlar olarak rahatlama ya da gerginlik duyusu yaratan soru-cevap, vurgulama, pekiştirme, ısrar etme ya da çözümleme ve bunun gibi anlatım niteliği taşıyan müzik ifadeleri yanında hareketli, durağan, durağanlığı kıran, tek düzeliğin giderilmesine hareket kazandırıcı, süslü veya yalın anlatım ya da tamamlama denilebilecek ağız hançere özelliğine dayalı, sözlerin anlamını ya da ezginin anlamını vurgulayan çok çeşitli nüanslar kullandığı görülür. Neşet Ertaş'ta görülen yorum özelliklerinin en önemli yanlarından bir diğeri de doğaçlama anlayıştır. dehasından ve güçlü yaratma yetisinden gelen rahatlıkla kendisini yüreğinin sesine ve duyguların akışına bırakan, belleğinde sınırlayıcı kalıplar ve bağlayıcı kurallar yaratmayan Ertaş, bu özgürlük kavrayışı içerisinde bir eseri her çaldığında onu farklı duyumsar ve adeta yeniden inşa ederek bir öncekinden farklı bir esere dönüştürür. Hatta bu özellik bir eserin tüm icrası boyunca bile hissedilebilir. Tekrara düşmeden, sürekli yenileyerek yaptığı doğaçlama, icra, onun görkemli sanatın en önemli yönlerinden biridir. Gerek yorum ve gerekse doğaçlama anlayışında sınır tanımayan Ertaş'ın bağlı kaldığı yegane unsur, sanatın saygınlığı, binlerce yıldır akıp gelen aşiret geleneği ve bu sanatın ustalarının ortaya koyduğu inanç ve yürek dolu, gönül yoluna yaraşır olabilme kaygısıdır. 7. ayrımın sonu, sayfa 91.